Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Dünya mizahından seçme hikayeler. Bilgi Yayın Evi, Ankara. Yayını hazırlayan Münip Koruyan. Okuyan Narin Alemdar. 16 ülke, 27 yazar ve birbirinden güzel 32 öykü. Bilgi Yayın Evi, Dünya Mizahından Seçme Hikayeler dizisinin ilk kitabını yayımlarken, son yıllarda büyük atılımlar yapan Türk mizahına evrensel bir kaynak kazandırmanın kıvancı içindedir. Sunuş. Dünya Mizahından Seçme Hikayeler dizisinin birinci kitabını siz değerli okurlarımıza sunarken, antoloji tekniğinin bazı sorunlarına kısaca değinmek, bu sorunlar karşısında yeğlediğimiz yöntem üzerine açıklamada bulunmak istiyoruz. Antolojilerin çok eleştiri aldıkları bilinen bir gerçektir. Hemen her alanda pek çok kitap yayınlanan ülkemizde, antoloji sayısının belirgin derecede az oluşu, işin zorluğu kadar olumsuz eleştiri korkusundan ileri gelmektedir. Bu korku özellikle antoloji alanında Demokles'in kılıcı gibidir. Gerçekten de antoloji yazarlarının ön sözlerine koydukları bir takım özür tümcelerinden bellidir bu. Aslına bakılırsa bu denli zor ve kapsamlı bir işin bazı eksiklikler içermesi doğaldır kuşkusuz. Doğaldır ama onca içtenliğe, özveriye ve nesnelliğe karşın kıyasaya suçlanmak da her zaman olasıdır. Bu arada kimi değerlerin bilerek yatsındığı, gerçeklerin saptırıldığı, özel amaçlı ya da güdümlü antolojilerde az olmasa gerektir. Sözün kısası, şimdiye dek herkesi yönlendiren bir antoloji çıkarıldığına tanık olunmamıştır henüz. Öncelikle antolojiyi hazırlayan kişi ya da kurulun, ardı sıra eleştirmenlerin ve okurların öznel değer yargıları yüzünden böyledir bu. Söz gelimi, bütün ülkelerden birkaç örnek içeren bir antoloji, biçimsel olarak tamamlanmış görünse bile sağlıklı bir bakış açısından yoksun olabilir. Ya da rastgele yapılmış bir seçimin kaçınılmaz sonucu olarak bileşkesiz bir kitap çıkabilir ortaya. Hele bir de oylumu önceden saptanmış, ön koşullu bir yapıtsa eğer, nesnel gerçekliğin gerisinde durağan bir kesit sayılır düpedüz. Bir bütün oluşturduğu öne sürülen, son ve kesin biçimini aldığı varsayılan bileşimler bile, gerçekte toplumsal gelişimin bazı ara saptamaları olsa gerektir. Nesnel gerçeklik sürekli değiştiğine göre, antoloji yapımının tüm aşamalarında varılan kesinlemeler, bir süre sonra güncel gerçekliğin gerisinde kalır. Kısacası dünya mizahı gibi kapsamlı ve devingen bir konuyu tamamlanmış bir bileşim olduğu savıyla tek kitaba sığdırmak, indirgemek, işe yakın olanların hemen kabul edeceği gibi olanaksızdır. Bu kaçınılmaz olgudan yola çıkınca, antolojiyi kısıtsız bir süre içinde ve eleştirilerle yönlendirmek gibi bir seçenek belirdi önümüzde. Başka bir anlatımla epik bir antoloji oluşturmak denenmeye değer bir yol olarak göründü. Toplumcu kültür doğrultusunda nesnel ve özgürlükçü yaklaşımla kotarılmış bir bileşimi amaçladık açıkçası. Gülmece mantığı ve ölçütlerinden şaşmaksızın bir ortaklaşa seçim aşamasına varmak istiyoruz. Sonuç olarak eleştirinin yol gösterici işleviyle pekişmiş bir üründür tasarladığımız antoloji. Sürekli değişim halindeki bütünü kendi diyalektiği içinde kavramanın en güvenli yolunu bu yaklaşımda buluyoruz. Bu yöntemin doğal sonucu olarak birden fazla kitaptan oluşacağı kesin bulunan bu antolojide herhangi bir ülke gerektiğinde başka başka yazarlarla yeniden gündeme gelebilecektir. Yapıtın önceden saptanmış bir oylumu bulunmadığını belirtmek, deyim yerinde ise ön koşulsuz bir antoloji olduğunu vurgulamak istiyoruz. 16 ülkeyi içeren birinci kitapta 27 yazarın 32 öyküsü yer alıyor. Bu ülkeler şunlar: Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Danimarka, Hollanda, Japonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Meksika, Polonya, Rusya ve Yugoslavya. Görüldüğü gibi ülkelere göre alfabetik sıra gözetilmiştir. Türkiye ise kitabın sonunda ayrı bölüm olarak sunulmuştur. İlki olarak yazarların yaşam öykülerinin verilmesi benimsenmiş, ancak kimi genç sanatçıların yaşam öyküleri bütün çabalarımıza karşın bulunamamıştır. Birincil uğraşı mizah olmamakla birlikte kaleme aldığı kimi öykülerle çarpıcı bir mizah kara mizah örneği veren bazı ünlü yazarlara da yer verilmiştir. Birinci kitapta mizahımızın ilk ve önemli ustalarından Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin bulunmaktadır. Türkiye bölümünde mizahımızın gelişim çizgisini göstermek amacıyla günümüze doğru kronolojik bir seçim uygulanacaktır. İkinci kitapta büyük olasılıkla Anglo-Amerikan kökenli mizaha ağırlık verilecektir. Türk mizahı ise sürekli bir karşılaştırma olanağı sağlamak amacıyla dizinin bütün kitaplarında geniş biçimde yer alacaktır. Antoloji ön sözlerindeki özür bildirimi geleneğine uyarak varlığını bildiğimiz eksiklikler için okurlarımızın hoşgörüsüne sığınıyor, ortak bir çabayla oluşacağını umduğumuz sonraki kitapların daha doyurucu olacağına inanıyoruz. Bilgi Yayınevi, Dünya Mizahından Seçme Hikayeler dizisinin birinci kitabını yayımlarken, son yıllarda büyük atılımlar yapan Türk mizahına evrensel bir kaynak kazandırmanın kıvancı içindedir. Bilgi Yayınevi. Almanya, Augsburg Tebeşir Dairesi, Bertolt Brecht. 30 yıl savaşı sıralarında Zwingli adında İsviçreli bir protestanın, o zamanlar yalnızca imparatorun egemenliği altında bulunan Augsburg kentinde büyük bir tabakhanesi vardı. Zwingli, Augsburglu bir kadınla evlenmiş ve ondan bir çocuğu olmuştu. Katolikler kente doğru yürüdükleri zaman dostları ısrarla kaçmasını söyleyip durdular. Ama herhalde ailesi engellediğinden olacak, belki de tabakhanesinin başına bir iş gelmesini istemediği için kentten çıkıp gitmeye bir türlü karar veremiyordu. İmparatorun kıtaları saldırıya geçtiği sırada o hala kentte bulunuyordu. Akşamüstü çapulculuk ve yağma başladığı zaman avluda boyaların saklandığı bir çukura gizlendi. Karısı çocuğunu alıp kentin varoşlarında oturan akrabalarının yanına gidecekti. Ama eşyalarını, elbiselerini, değerli taşlarını ve yatakları derleyip toplamakla pek uzun süre uğraştığı için birdenbire birinci katın penceresinden askerlerin avluya girdiğini gördü. Korkudan ne yapacağını şaşırarak her şeyi olduğu yerde bıraktı ve arka kapıdan dışarı fırladı. Böylece çocuk evde bir başına kalmıştı. Çocuk alt kattaki büyük sofada bulunan beşiğinde yatıyor ve tavandan sarkan bir sicimin ucuna bağlı tahta bir topla oynuyordu. Evde bir de hizmetçi kız vardı. Mutfakta bakır kapkacakla uğraşıyordu. O sırada sokaktan gelen gürültüyü duydu. Büyük bir hızla pencereye atıldığında askerlerin karşıdaki evi yağmaladıklarını gördü. Evin meşe kapısına inen güçlü darbelerin çıkardığı gürültüyü duyunca doğruca sofaya koşup çocuğu beşikten almak istedi. Büyük bir korkuya kapılarak neredeyse uçarcasına merdivenlerden yukarı fırladı. Sofaya içkili askerler doluşmuş, ellerine geçen her şeyi kırıp geçiriyorlardı. Askerler bir protestanın evinde bulunduklarını biliyorlardı. Bir mucize eseri olarak o kargaşalık sırasında hiç kimse hizmetçi Ana'yı bulamadı. Müfrezi evden çekilip gidince Ana saklandığı dolaptan çıkarak sofada beşiğinde yatan çocuğu buldu. Çocuğa bir şey olmamıştı. Çarçabuk onu kucağına aldı ve usulca avluya çıktı. Bu arada gece olmuştu ama o dolayda yanan bir evin kırmızı ışığı avluyu aydınlatıyordu. Derken evin efendisinin paramparça edilmiş cesedine takılıp kaldı gözleri korkuyla. Askerler onu gizlendiği çukurdan çıkarmış ve acımasızca öldürmüşlerdi. Kucağında protestanın çocuğu olduğu halde sokakta yakalanırsa başına neler geleceğini şimdi anlamıştı hizmetçi kız. Yüreği burkularak çocuğu yeniden beşiğe bıraktı. Biraz süt verdi ona, beşiğini salladı. Çocuk uyuduktan sonra evli kız kardeşinin oturduğu semtin yolunu tuttu. Gece saat 10'a doğru eniştesiyle birlikte çocuğun anası Bayan Zinkli'yi kendin varoşlarında ararken zaferlerini kutlayan askerlerin arasından geçtiler. Az sonra büyük bir evin kapısını çaldılar. Kapı uzunca bir süre sonra aralandı. Bayan Zinkli'nin amcası çelimsiz, yaşlı bir adam kapının aralığından başını uzattı. Ana güçlükle soluyarak Bay Zinkli'nin öldüğünü, çocuğun ise sağlıcakla evde olduğunu söyledi. Yaşlı adam bir balığınkine benzeyen donuk gözleriyle ona ters ters bakıp yeğeninin artık burada olmadığını, kendisinin de bir protestan piçiyle uğraşacak gücü kalmadığını söyledi. Oradan uzaklaşırken Ana'nın eniştesi bir pencere perdesinin kımıldadığını gördü ve Bayan Zinkli'nin evde olduğunu hemen çaktı. Duruma bakılırsa kendi öz çocuğunu reddetmekten hiç de utanç duymamaktaydı. Ana ile eniştesi bir süre hiç konuşmadan yan yana yürüdüler. Sonra Ana tabakhaneye geri dönerek çocuğu alıp geleceğini söyledi. Kendi halinde dürüst bir adam olan eniştesi onu korkuyla dinledi ve bu tehlikeli düşüncesinden caydırmaya çalıştı. İnsanlara iyilik etmesinin ne anlamı vardı ki? Kendisine bir kez olsun iyi davrandıklarını anımsıyor muydu? Ana sesini çıkarmadan dinledi onu ve budalaca bir şey yapmayacağına söz verdi. Bununla birlikte çocuğun yine sağlıcakla durup durmadığını anlamak için hemen elden geldiğince çabuk hem de tek başına tabakhaneye bakmak istiyordu. Her ne pahasına olursa olsun yapacaktı bunu. Aklına koymuştu bir kez. Yıkıntıya dönmüş büyük sofadaki beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu çocuk. Ana bitkin bir halde beşiğin yanına oturdu ve çocuğu dikkatle gözden geçirdi. Lambayı yakmaya cesaret edememişti ama yakındaki ev hala yanıyordu. Bu ışık altında çocuğu güzelce görebiliyordu. İncecik boynunda mini mini beni vardı. Hizmetçi kız bir zaman, belki bir saat, çocuğun solumasını ve ufak yumruğunu emişini seyrettiğinde onunla birlikte uzaklara gidebilecek denli yürekli olduğunu anladı. Ağır ağır ayağa kalktı, yavaş hareketlerle çocuğu keten örtüsüne sarıp sarmaladı, kucağına aldı ve suçlu bir kişi, bir hırsız gibi ürkek ürkek çevresine bakınarak avludan çıkıp gitti. Hizmetçi kız kardeşi ve eniştesiyle uzun uzun görüştükten sonra çocuğu ağabeyinin çiftçilik yaptığı Grossettingen köyüne götürdü. Çiftlik ağabeyinin karısınındı. Ağabey çiftliğe içgüveysi olarak girmişti. Çocuğun kimin nesi olduğunu yalnızca ağabeyine söyleyecekti anı. Çünkü çiftliktekiler kızın yüzünü hiç görmemişlerdi ve başlarını iş açacak böylesine tehlikeli bir konuyu evlerine kabul etmeyi pek göze alamazlardı. Ana öğleye doğru köye vardı. Ağabeyi, karısı ve evin uşakları öğle yemeğine oturmuşlardı. Evde pek de kötü karşılanmadı. Ama taze yengesinin yüzüne bir bakınca kucağındaki bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu söylemek zorunda kaldı. Kocasının uzak bir köyde değirmende çalıştığını anlattıktan sonra köylü kadın yavaş yavaş yakınlık duymaya başladı. Giderek çocuğa karşı sıcak hayranlık duyguları belirtildi. Öğleden sonra hizmetçi kız odun toplamak için ağabeyiyle koruluğa gitti. Orada ağaç kütüklerin üzerinde dinlenirken ana gerçeği söyledi. O zaman ağabeyinin tedirgin bir tavır takındığını görmekte gecikmedi. Çiftlikteki durumu henüz sağlam değildi. Bu yüzden çenesini tutması, çok konuşmaması konusunda anayı sık sık uyardı ağabeyi. Genç karısının protestan çocuğa hiç içten davranmayacağını pek iyi bildiği açıkça görülüyordu. Bundan böyle bu aldatmacanın sürüp gitmesini ve hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymamasını istemekteydi. Ama bu durumun uzun süre devam etmesi pek de kolay olmadı. Ana ekin biçme işine katılıyor ve dinlenme sırasında tarladan eve koşarak çocuğuna bakıyordu. Çocuk gitgide büyüyüp gelişiyordu. Ana'yı her görüşünde gülüyor ve başını kaldırmak için büyük çaba harcıyordu. Sonunda kış gelip çattı ve yenge hanım Ana'nın kocası hakkında bilgiler edinmek için sorular sormaya başladı. Ana'nın çiftlikte kalmasının hiçbir sakıncası yoktu. Çünkü elinden geldiğince yararlı olmaya çalışıyordu. İşin kötü yanı şu ki komşular çocuğun babasının gelmemesine şaşmaktaydılar. Ana çocuğu için bir baba gösteremezse bu gidişle çiftlik ileri geri konuşmalarla çalkalanacaktı. Bir pazar sabahı çiftçi atları arabaya koştu. Ana'yı adeta buyururcasına komşu köyden bir dana getirmek üzere kendisiyle gelmesini söyledi. Bozuk yollarda ağır aksak giderlerken Ana'ya bir koca bulduğunu çıtlattı. Bu ölüm derecesinde hasta, gündelikçi bir işçiydi. Basık kulübesine girdikleri zaman dermansız, cılız başını pasaklı yastığından kaldıramadı. Adam Ana'yla evlenmek isteğindeydi. Karyolanın başucunda yaşlı ve soluk yüzlü anası duruyordu. Ana'ya yapılan bu hizmet için kadına bir ücret ödenecekti. Alışveriş 10 dakika içinde olup bitti. Ana ile ağabeyi yollarına devam ettiler ve köye varıp danayı satın aldılar. Evlenme işi hafta sonunda oldu. Papaz alçak sesle nikah kıydığı sırada hasta adam bir kez olsun donuk bakışlarını Ana'ya çeviremedi. Ağabeyi kız kardeşinin birkaç gün sonra ölüm kağıdını alacağından hiç kuşku duymuyordu. Ana acayip düğününden neşeyle dönüyordu. Düğünde ne kilise çanları, ne bando çalınmış, ne köylü kızları, ne de konuklar bulunmuştu. Düğün yemeği olarak içinde bir dilim domuz yağı bulunan bir parça ekmeği, yemek odasına bitişik mutfakta yedikten sonra ağabeyiyle birlikte şimdi bir soyadı taşıyan çocuğun yattığı tahta beşiğin önüne gelmişti. Ana çocuğun yorganını sıkı sıkı bastırdı ve bunu yaparken de ağabeyine bakıp tatlı tatlı gülümsedi. Günler geçiyor, ölüm kağıdı bir türlü gelmek bilmiyordu. Ne ertesi hafta ne de ondan sonraki hafta yaşlı adamdan bir haber alınmadı. Oysa Ana çiftlikte kocasının yola çıktığını anlatmıştı. Şimdi eşinin nerede kaldığı sorulunca sürekli yağan karın yolculuğu güçleştirmiş olacağını söylüyordu. Ama 3 hafta geçtikten sonra abi adam akıllı meraklanarak arabasını atladığı gibi köyün yolunu tuttu. Gece geç vakit geri döndü. Ana henüz yatmamıştı. Arabanın gıcırtılar çıkararak avluya girdiğini duyunca hemen kapıya koştu. Ağabeyinin atları yavaş yavaş koşumdan çıkardığını gördü ve yüreği üzüntüyle burkuldu. Gerçekten kötü haber getirdi ağabeyi. Kulübeye girince yakında ölmesi beklenen adam masaya oturmuş, avurtlarını şişire şişire akşam yemeği yerken bulmuştu. Tüm sağlığına kavuşmuştu adam. Ağabeyi anlatmasını sürdürürken Ana'nın yüzüne bakmıyordu. O Terror adındaki gündelikçi işçiyle anası, anlaşılan hastalığın böyle birden geçmesine onun gibi şaşırıp kalmışlar ve ne yapıp edeceklerine herhalde bir karar verememişlerdi. O Terror, ağabeyinin üzerinde kötü bir izlenim uyandırmamıştı. Az konuşmuş, üstelik anası istenmeyen bir kadın ile yabancı bir çocuğu kabullendiği için caygaraya kalktığı zaman ona susmasını söylemiş, daha sonra da düşünceli bir tavırla peynirli pidesini yemeyi sürdürmüş. Ertesi gün Ana kuşkusuz pek üzgündü. Ev işlerinin arasında oğluna yürümeyi öğretiyordu. Çocuk elindeki örekeyi bırakıp ileri doğru uzanan kolları ile paytak paytak kendisine doğru gelince ağlamamak için kendini zor tuttu ve onu kucağına alıp sıkı sıkı sarıldı. Bir gün ağabeyine kocasının nasıl bir adam olduğunu sordu. Onu sadece ölüm döşeğinde görmüştü. Üstelik akşamleyin küçük bir mumun çıkardığı zayıf bir ışıktı. Şimdi öğreniyordu ki kocası gücünü vaktinden önce yitirmiş, 50 yaşlarında biriymiş. Tam anlamıyla gündelikçi bir işçinin çökük görünümü varmış yüzünde. Çok geçmeden gidip onu gördü. Bir gezgin satıcı kendisine büyük bir giz açıklar gibi tanıdık bir adamın bir gün şu saatte Landsberg'e giden patikanın ayrıldığı noktada kendisiyle buluşmak istediğini bildirmişti. Böylece evliler tıpkı eski başkumandanların savaş hatları arasında karşılaşmaları gibi köyleri arasında bulunan bir yerde karşı karşıya geldiler. Ana adamı hiç beğenmedi. Ufak, kararmaya yüz tutmuş dişleri nasıl da iğrençti. Ana'nın kalın bir koyun kürküne bürünmesine ve görülecek yanı kalmamasına karşın adam onu tepeden tırnağa süzdü ve sonra da evliliğin kutsallığı üzerine bir takım sözler yumurtladı. Ana ise kısaca her şeyi bir kez daha iyice düşünüp taşınması gerektiğini söyledi ona. Adam hiç kimseye renk vermemek için Grasettingen'den gelen bir tüccarla Ana'ya yolda hastalandığı haberini ulaştıracaktı. O terör düşünceli düşünceli başını sallıyordu. Boyu Ana'nınkinden biraz daha uzundu. Konuşurken hep Ana'nın boynunun sol yanına doğru bakıyordu. Bu ise Ana'nın sinirine dokunuyordu. Fakat beklenen haber bir türlü gelmiyordu. Ana ise kendisine yeni bir yer bulmak için daha güneye, örneğin Kempten ya da Sontofen'a gitmeyi geçiriyordu kafasında. Ancak köy yollarının güvensizliği üzerine birçok söylenti yayılması, üstelik kış mevsiminin tam ortasında bulunulması onu harekete geçmekten alıkoyuyordu. Bununla birlikte artık çiftlikte oturması güçleşiyordu. Yenge hanım öğle yemeği yenirken bütün hizmetkarların önünde kocası hakkında kuşku uyandırıcı sorular yöneltiyordu kendisine. Hatta bir keresinde yapmacık bir acımayla çocuğa bakarak yüksek sesle "Zavallı yavrucak" dediği zaman Ana her ne olursa olsun gitmeye karar verdi. Ama o sırada çocuğun hastalanması buna engel oldu. Çocuk kıpkırmızı kesilen yüzü ve donuk gözleriyle beşiğinde ateşler içinde yatıyordu. Ana korku içinde hiç uyumadan geceler boyu onun başında bekledi. Çocuk yeniden iyileşmeye yüz tutup eski neşesine kavuştuğu sıralarda bir sabah kapı çalındı. O terör gelmişti. Bir şey söylemeden içeri girdi. Odada Ana ile çocuktan başka kimse yoktu. Bu nedenle değişik bir davranışta bulunmadı Ana. Üstelik korkmuştu da. Bir süre konuşmadan ayakta durdular. Sonra o terör durumu kendi açısından iyice düşündüğünü ve onları alıp götürmek için geldiğini söyledi. Yine evliliğin kutsallığı üzerine söylediklerini tekrarladı. Ana'nın canı sıkıldı. Bozuk fakat kesin bir tonla kocasına birlikte yaşamak niyetinde olmadığını, bu evliliğe sırf çocuğu için razı olduğunu, soyadından başka kendisinden hiçbir şey istemediğini belirtti. O terör karısı çocuktan söz ettiği sırada beşiğe doğru kaçamak bir göz attı. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Ama beşiğe yaklaşmadı. Onun bu hali Ana'yı büsbütün tiksindirdi. Adam bir iki basma kalıp laf etti. Ana'nın her şeyi bir kez daha iyice düşünüp tartmasını, zaten kendi ellerinde az yemek yendiğini, anasının bile ancak mutfakta yatabileceğini söyledi. O sırada evin hanımı olan köylü kadın odaya girdi. Adamı baştan savma bir gülümsemeyle selamlayıp öğle yemeğine çağırdı. Adam masaya oturduktan sonra kayıtsızca başını sallayarak belli belirsiz bir eda ile ev halkını selamladı. Sorulara başını kaldırmadan kısaca evet ya da hayır diyerek cevap veriyordu. Dediğine bakılırsa Merink'te bir iş bulmuşmuş ve Ana'yı artık kendi yanına alabilirmiş. Daha sonra bundan hiç söz etmedi adam. Öğle üstü çiftçiyle birlikte oturmaktan kaçınarak evin arkasında odun yardı. Oysa hiç kimse ondan böyle bir şey istememişti. Akşam yemeğinden sonra çiftçinin karısı konuğun geceyi geçirmesi için kuş düğünden bir yorganı Ana'nın odasına götürdü. Fakat adam insanın tuhafına giden bir hantallıkla yerinden kalktı ve kendi kendine mırıldanırcasına hemen dönmesi gerektiğini söyledi. Gitmeden önce dalgın bakışlarını beşiğe çevirip bir süre baktı. Sonra ne bir şey söyledi ne de çocuğa dokundu. Geceliğin Ana hastalandı. Bütün vücudunu haftalarca süren bir ateş kapladı. Çoğu zaman kendinden geçerek yattı. Yalnız birkaç kez ateşe düştüğünde güçlükle çocuğun yanına gidip yorganını düzeltti. Hastalığın 4. haftasında o terör bir saman arabasıyla gelip Ana ile çocuğu götürdü. Ana bu kez hiç sesini çıkarmadı. Uzun bir süre geçtikten sonra eski gücüne kavuşabildi Ana. Gündelikçi işçinin kulübesinde pişen çok sulu çorbalarla daha çabuk iyileşmesi olanaksızdı kuşkusuz. Ayrıca çoğu da çok kötü bakılıyordu. Üstü başı pislik içindeydi yavrucağızın. Nitekim birkaç gün sonra kulübedeki yaşam artık dayanılamayacak bir hal aldı. Sonunda Ana birkaç bez iyice kundakladı çocuğu. Bir ekmek, biraz peynir koyup çıkınına çarçabuk evden ayrıldı. Amacı Santofen'a gitmekti. Ama fazla ilerleyemedi. Henüz ayakta duracak gücü yoktu pek. Köy yolu eriyen karla kaplıydı ve köylerdeki insanlar savaş yüzünden pek işkilli ve pinti olmuşlardı. Yola çıkışlarının üçüncü günü bir hendeğe düşüp ayağı burkuldu. Aradan uzun saatler geçtikten sonra birileri gelip onu bir çiftliğe götürdü. Orada ahırda yatmak zorunda kaldı. Çocuk ineklerin ayakları arasında emekleyerek dolaşıyor, annesi korkuyla bağırınca da gülüyordu sadece. Sonunda çiftliktekilere kocasının adını söylemek zorunluluğunu duydu. Böylelikle kocası gelip yine Mering'e götürdü onları. Ana bu olaydan sonra bir daha kaçmaya yeltenmedi ve yazgısına boyun eğdi. Kendini yıpratırcasına çalışıyordu. Ufak tarladan bir şeyler elde etmek ve bu işi sürdürmek gerçekten güç idi. Yaşamın avunulacak tek yanı kocasının ona karşı kaba davranışlarda bulunmamasıydı. Çocuğun da karnı doyuyordu. Ara sıra Ana'nın ağabeyi onları görmeye geliyor ve hediye olarak öteberi getiriyordu. Bir keresinde çocuğun bir ceketini kırmızıya boyattı. Ana bir deri boyacısının çocuğunu ancak böylesi yakışır diye geçiriyordu kafasından. Zaman geçtikçe Ana hayatından hoşnut, çocuğunu büyütmekten kıvanç duyuyordu. Böylece yıllar birbirini kovaladı. Bir gün şurup getirmek için köye gitti Ana. Döndüğünde çocuğu kulübede bulamadı. Kocası özel bir arabayla şık giyinmiş bir bayanın geldiğini ve çocuğu alıp götürdüğünü anlattı. Ana korkudan sendeleyerek duvara tutundu. Ve aynı akşam yanına sadece bir yiyecek çıkını alarak Augsburg'un yolunu tuttu. Kentte gittiği yer tabakhane oldu. Ama içeri girmesine izin verilmediğinden çocuğu göremedi. Kız kardeşi ile eniştesi onu boş yere avutmaya çalıştılar. Ana ilgili makamlara koştu. Kendinden geçerek çocuğunun çalınmış olduğunu haykırdı. Hatta çocuğu protestanların çalmış olduklarını söyleyecek denli ileri gitti. Bunun üzerine şimdi başka dönemlerin hüküm sürdüğünü, Katoliklerle protestanlar arasında barış anlaşmaları imzalandığını söylediler ona. Eğer talihi kendine yaver olmasaydı bu işi zor başaracaktı. Davası çok acayip bir yargıcı havale edildi. Yargıç bütün Suab eyaletinde kabalığı ve derin bilgisiyle tanınmış Ignaz Dollinger idi. Alman İmparatorluğuna bağlı, özgür bir kentle ilgili davadan dolayı Bavyera Prensi ona su katılmamış Latin köylüsü adını takmış, aşağı halk tabakası ise onu övüp göklere çıkaran uzun türküler yakmıştı. Ana kız kardeşi ve eniştesiyle yargıcın karşısına çıkarıldı. Kısa boylu, iri kemikli bir adamdı yargıç. Ufacık bir odada, parşömen kağıdı yığınları arasında oturmaktaydı. Ana'yı kısaca dinledikten sonra kağıda bir şeyler yazdı. Sonra paylarcasına şuraya git ama çabuk ol diye emretti. Gösterdiği yer aydınlık pencere önüydü. Birkaç dakika Ana'nın yüzüne iyice baktı yargıç. Sonra derin derin içini çekerek yine eliyle çıkıp gitmesini işaret etti. Ertesi gün Ana'yı bir mübaşirle getirtti. Ana daha kapının eşiğindeyken yüzüne doğru bağırarak büyük bir mülkle bir tabakhanenin söz konusu olduğundan niye hiç söz etmedin diye çıkıştı. Ana ürküntü içinde her şeyden önce çocuğun söz konusu olduğunu söyledi. Yargıç yine bağırarak tabakhaneyi eline geçirebileceğini hayal etme boşuna dedi. O piç gerçekten senin olsa bile bütün mal mülk zindinin akrabalarına düşer. Ana yargıcın yüzüne bakmaksızın öyle der gibi başını salladı. Sonra çocuğun tabakhaneye ihtiyacı yok dedi. Yargıç adeta kükreyerek çocuk senin mi diye sordu. Ana alçak sesle evet dedi. Onu yanımda alıkoyabilmekten başka bir şeycikler istemem. Yargıç öksürerek masasının üzerinde duran parşömen kağıtlarını düzeltti. Sonra daha sessiz ama yine öfkeli bir tonda yumurcağı istiyorsun anlaşılan. Oysa beş ipek etekliği olan öteki cadaloz istiyor onu. Ama çocuğa gerçek anası gerekli. Ana evet diyerek yargıca baktı. Yargıç hadi bas git artık diye homurdandı. Kararımı cumartesi günü vereceğim. O cumartesi ana cadde ve belediye binasının önündeki alan protestan çocuğuyla ilgili davayı izlemek isteyen insanlarla dolup taşmaktaydı. Bu acayip olay başından beri herkeste büyük bir merak ve ilgi uyandırmıştı. Evlerde ve iş yerlerinde kimin gerçek, kimin sahte ana olduğu üzerine tartışmalar yapılıyordu. Yaşlı Dollinger ise hırçın, iğneleyici sözleri ve isabetli kararlar verdiği kamu davaları ile her yerde ün salmıştı. Onun duruşmaları ulusal bayramdan ve kiliselerin açılış töreninden daha çok ilgi topluyor, hemen herkes bu duruşmalarda bulunmaya can atıyordu. Bundan böyle belediyenin önünde birçok Augsburglu toplanmakla kalmamış, aynı zamanda o yöredeki köylerden de azımsanmayacak sayıda insan gelmişti oraya. Cuma günü pazar kurulduğundan köylüler davanın nasıl sonuçlanacağını merak ederek geceyi kentte geçirmişlerdi. Yargıç Dollinger'in duruşmayı yönettiği salonun adı Altın Salon'du. Bütün Almanya'da bu büyüklükte biricik salon olarak dün kazanmıştı. İçinde bir tek sütun bile yoktu, tavanı çatıya zincirlerle asılmıştı. Ufak ve yuvarlak bir et yığınını andıran yargıç Dollinger, kapalı büyük bir kapının önünde oturmaktaydı. basit bir kordon dinleyicilerin bulunduğu bölümü ayırıyordu. Yargıcın önünde masa falan yoktu. Yıllardır bu biçimde oturmaya alışmıştı. Süsten müsteni hoşlanmazdı. Kordonla ayrılmış bölümde Bayan Zinkli ile ölen kocası Bay Zinkli'nin çok görmüş geçirmiş akrabaları olan, iyi kılıklı, saygıdeğer ve çok varlıklı tüccarları andıran iki adam ve kız kardeşiyle Anna O'Terror vardı. Bayan Zinkli'nin yanı başında çocukla süt ninesinin bulunduğu görülmekteydi. Herkes taraflarla tanıklar ayakta duruyordu. Yargıç Doninger yine duruşmaya katılanlar ayakta dikildikleri sürece duruşmaların kısa zamanda sonuçlanacağını söylemekten geri kalmadı. Belki de onları halkın önünde kendini göstermemek için ayakta tutuyordu. Öyle ki ancak ayak parmaklarının ucuna basıp boyun iyicileri uzatılınca yargıcı görmek mümkün olabiliyordu. Duruşma başladığı sırada beklenmedik bir şey oldu. Ana çocuğu görünce birden bağırarak ileri atıldı. Çocuk da ona doğru gitmek istiyor, süt ninesinin kollarında öfkeli öfkeli tepiniyordu. Derken avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Yargıç çocuğu salondan çıkarttı. Sonra da Bayan Zinkli'yi çağırdı. Bayan Zinkli ipek eteklerini fışırdatarak geldi ve elindeki ufak bir mendille ara sıra yüzünü yelpazeleyerek imparatorun askerlerinin yağması sırasında çocuğunu nasıl zorla elinden çekip aldıklarını anlattı. Sözde hizmetçi kız hemen aynı gece babasının evine gelmiş ve çocuğun hala evde olduğunu haber vermiş, belki de böyle yapmakla kendisine bir bahşiş verileceğini umuyormuş. Oysa babası tarafından tabakhaneye gönderilen aşçı kadınlardan biri çocuğu orada bulamamış, o zaman parmağıyla Ana'yı göstererek bu kişinin bir punduna getirip para koparabilmek amacıyla çocuğu kendi yanında alıkoymuş olduğu kanısına varmış. Eğer atik davranılarak çocuk elinden kurtarılmasaymış, hiç kuşkusuz elinde sonunda bu gibi isteklerde bulunmak için ortaya çıkarmış hani. Yargıç Dolinger bu kez Bay Zinkli'nin iki akrabasını çağırdı. Bu olay olurken Bay Zinkli'nin durumu hakkında araştırma, soruşturma yapıp yapmadıklarını ve Bayan Zinkli'nin kendilerine ne anlattığını sordu. İki adam Bayan Zinkli'nin kendilerine kocasının vahşice öldürüldüğünü, çocuğu bir hizmetçiye emanet ettiğini ve onun yanında güven içinde bulunduğunu anlattığını söylediler. Bu arada Bayan Zinkli için ileri geri sözler de sarf ettiler. Gerçi bunda şaşacak bir şey yoktu. Çünkü Bayan Zinkli ile ilgili dava düşecek olursa kocasının bütün malı mülkü onlara kalacaktı. Bu ifadeden sonra yargıç yine Bayan Zinkli'ye döndü. Baskın sırasında aklını yitirip çocuğu ortalarda bırakmış olup olamayacağını öğrenmek istedi. Bayan Zinkli şaşırmış gibi uçuk mavi gözleriyle yargıca bakarken gücenik bir eda ile çocuğunu zor durumda bırakmamış olduğunu söyledi. Yargıç Doninger hafifçe öksürdü ve hiçbir ananın kendi öz çocuğunu zor durumda bırakabileceğine inanıp inanmadığını sordu. Bayan Zinkli kesin olarak inanmadığını söyledi. Yargıç sorgusunu sürdürerek böyle davranacak bir ananın kıçına vurularak pataklanması gerekse söz gelişi o ananın acı duymamak için kaç eteklik giyeceğini sordu bunun üzerine. Bayan Zinkli hiç cevap vermedi. O zaman yargıç eski hizmetçi Ana'yı çağırdı. Ana alçak bir sesle ilk kovuşturma sırasında söylediklerini yineledi. Ama bir yandan da dışarıya kulak veriyor, sanki çocuğun hala bağırıp ağladığından kuşkulanıyormuş gibi bakıyordu. Verdiği ifadede gerçi o gece Bayan Zinkli'nin amcasının evine gitmiş olduğunu ama sonra imparatorun askerlerinden korktuğu ve komşu kasaba Leikhausen'de kalan kendi öz çocuğu içinde kaygı duyduğundan tabakhaneye dönmediğini bildirdi. Yaşlı Doninger onun sözünü kesti ve kentte korkuya benzer bir şeyler duyan en azından bir kişinin bulunduğunu sert bir tonla belirtti. Demince hiç değilse bir kişinin olay günü az buçuk aklı başında olduğunu saptayabildiği için sevinç duyuyormuş. Kuşkusuz tanık hanımın kendi çocuğuna karşı hiç kaygı duymaması hoş bir şey değilmiş. Oysa halk ağzında kan sudan yoğundur, her zaman ağır basar diye bir söz varmış. Gerçek anaya gelince gerektiğinde çocuğu için hırsızlık bile yapabilirmiş. Ama böyle bir şey yapmayı kanunlar şiddetle yasaklamış. Çünkü herkesin malı mülkü sadece kendininmiş. Üstelik hırsızlık yapan kimse yalan da söylermiş. Keza yalan söylemek de yasakmış. Sonra da foyaları ortaya çıkınca dek şarlatanlık yapıp mahkemeyi kandırmaya çalışan insanların soysuzlukları üstüne filozoflara yakışan bilgitçe ve aynı zamanda iğneleyici ibret derslerinden birini vermeye koyuldu yargıç. Kısa bir aradan sonra masum ineklerin sütüne su katan köylüler ve bu köylülerden pek yüksek pazar vergileri alan kentin belediye meclisi hakkında konuştu. Dava ile ilgili olarak da tanıkların verdikleri ifadelerin pek üstü kapalı, anlaşılmaz şeyler olduğunu ve bu yüzden hiçbir sonuç alınamadığını bildirdi. Sonra duruşmaya uzun bir ara verdi. Sanki bir yerlerden davanın nasıl bir karara bağlanabileceğini gösteren bir öneri bekliyormuş gibi çevresine bakınarak büyük kararsızlık belirtileri gösterdi. Herkes şaşkın şaşkın bakınıyor, çaresiz durumda olan yargıcı bir kez olsun görebilmek için boynunu ileri uzatıyordu. ama salonda çıt çıkmıyordu. Yalnızca sokaktaki kalabalığın gürültüsü duyulmaktaydı. Sonra yargıç yine içini çekerek söze başladı. Gerçek ananın kim olduğu saptanamadı. Çocuğun durumu insana üzüntü veriyor. Babaların çoğu kez sorumluluktan kaçındıkları ve kimi hergelilerin baba olduklarını kabullenmek istemedikleri eskiden beri bilinen bir gerçektir. Ama burada aynı çocuğun anası olduğunu bildiren iki kadın bulunmaktadır. Mahkeme onları gereken sürece, yani tam beşer dakika dinlemiş, sonunda her ikisinin de peynir ekmek yer gibi yalan söyledikleri kanısına varmıştır. Demin de söylediğim gibi tek anası olması gereken çocuğun durumu hala önemini korumaktadır. Şu halde boş gevezeliklere girişmeksizin çocuğun asıl anasının kim olduğunu saptamak gerekiyor. Öfkeyle mübaşire seslenerek bir tebeşir getirmesini buyurdu. Yargıç yere içinde üç kişinin ayakta durabileceği bir daire çiz bakalım diye emretti. Mübaşir diz çöktü, istenen daireyi çizdi. Yargıç şimdi de çocuğu getir diye buyurdu. Çocuk getirildi. Yaşlı yargıç Dollinger çocuğun bağırıp çağırmasını hiç aldırış etmeyerek konuşmasını biraz daha yüksek sesle sürdürdü. Şimdi burada yapılacak sınavı eski bir kitapta buldum ben. Tebeşir dairesinin amacı gerçek anayı bulup çıkarmaktır. Sözün kısası çocuk sevgisinin gücü denenecektir şimdi. Mübaşir çocuğu şu dairenin içine bırak. Mübaşir ortalığı velveleye veren çocuğu süt ninesinin kucağından alıp dairenin içine soktu. Yargıç Bayan Zinkley ile Ana'ya dönerek, ''Sizler'' dedi, ''tebeşir dairesinin içine girin ve çocuğun ellerinden tutun.'' ''Ben başla'' deyince de çocuğu daireden dışarıya çekin. Sevgisi daha güçlü olan çocuğu kendi yanına çekmeyi başaracaktır. Salona büyük bir heyecan egemendi. Dinleyiciler ayak parmaklarının ucuna basıp yükselmeye çalışıyor ve önlerinde duranlarla tartışıyorlardı. Ama biraz sonra iki kadın çocuğun ellerini tutunca ortalığı yine derin bir sessizlik kapladı. Ne olacağını sezmiş gibi çocuk da sesini kısmıştı. Gözyaşlarıyla kaplı ufak yüzünü Ana'ya doğru kaldırmış, öylece duruyordu. O zaman yargıç başla diye bağırdı. Ve tek hamleyle Bayan Zimpli çocuğu tebeşir dairesinden çekip çıkardı. Ana şaşkın gözlerle baka kaldı. Çocuğa bir şey olabileceğinden korkarak elini hemen bırakmıştı. Birden ayağa fırlayan yargıç Dollinger kararlı bir sesle işte dedi, gerçek ananın kim olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Şu uğursuz kadının elinden çocuğu kurtarın. Yoksa bir gün hiç içi sızlamadan parça parça eder onu. Ve Ana'yı başıyla selamlayarak çabucak salondan ayrıldı. Ertesi hafta o yörenin pek de boş kafalı olmayan köylüleri yargıcın Manningli kadına çocuğu verdiğini söylerken göz kırptığını anlatıyorlardı. Brecht'in kısa yaşam öyküsü. Alman oyun yazarı. 1898 yılında Almanya'nın Augsburg kentinde doğdu. Doğa bilimleri ve tıp öğrenimi yaptı. Bir yıl öğrenimden sonra 1918'de askere çağrıldı. Bir askeri hastanede hasta bakıcılık etti. Savaş sonunda Münih ve Berlin'de tiyatro üzerine incelemelerde bulundu. Daha ilk yıllarda oyunları, denemeleri ve şiirleri büyük ilgi gördü. 1933'te Berlin'deki Deutsche Theater'ın yönetmeni Max Reinhardt'ın yanında tiyatro bilgisini artırdı. Gece duyulan trompet sesleri ilk oyunudur. Reinhardt bu oyunu beğendi. Ardından Çek yazar Jaroslav Hašek'in dünyaca tanınmış Aslan Asker Şuvayt mizah romanını tiyatroya uyguladı. Ölümüne dek 30'u aşkın oyun ve benzeri yazdı. Nazi rejiminin amansız düşmanı olan Brecht, 1933 yılında Almanya'dan kaçmak zorunda kaldı. Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Amerika Birleşik Devletleri sırasıyla göç ettiği ülkeler oldu. 1948 yılına dek Amerika'da kaldı. 1938'den sonra Cesaret Ana ve Çocukları, Susan'ın İyi İnsanı, Kafkas Tebeşir Dairesi ve Galine'nin Yaşamı ve benzeri oyunlarıyla bugünün öncü Alman tiyatro yazarı unvanını kazandı. Onca tiyatro, salt estetik bir sanat kolu değildi. Aynı zamanda insanları sosyal ilişkiler üzerinde düşünmeye zorlayan bir araçtı da. 1948'den sonra Schiffbordam'daki Ostberliner Theater'ın yönetmeniyken epik tiyatro teorisini deneme fırsatını buldu. Yönetimi altında hem kendisinin hem de başka yazarların önemli, çığır açıcı yapıtlarını sahneye uyguladı. Başlıca öteki oyunları İnsan İnsandır, Üç Kuruşluk Opera, Arthur Uyn'in Yükselişi, M. Gorki'nin romanından uyguladığı Ana ve benzeri. Yapıtları yabancı ülkelerde de ilgi gördü, derin yankı uyandırdı. 1918-1933 yılları arasında yazdığı şiirler ölümünden sonra 1960-67 yılları arasında yayımlandı. Augsburg Tebeşir Dairesi 1940 adlı öyküsünün içeriği bakımından Kafkas Tebeşir Dairesi 1944-45 adlı oyunla sıkı bir ilişkisi vardır. 1956 yılında Berlin'de öldü. Pahalı Yumurtalar. Müller, Proyzer. Cleve kentinde bir otele inen zengin bir Hollandalı tüccar, garson 12 lop yumurta söyledi. Sonra garson bir tabak içinde yumurtaları getirip tüccarın masasına koydu. Tüccar yumurtaları soymaya vakit bile bulamadı. Çünkü acele bir iş için kendisinin ülkesine çağıran bir telgraf almıştı. Yumurtaların parasını ödemeden otelden çıktı, atını atlayıp uzaklaştı. Aradan 10 yıl geçmişti. Bizim tüccar gidip yine aynı otele indi. Yanına gelen otelciye bu otele ilk kez gelmediğini söyledi. Yıllarca önce pişirttiği 12 yumurtanın parasını vermek için uğramak zorunda kaldığını sözlerine ekledi. Otelci, evet evet dedi, anımsıyorum. 12 yumurtayı hesabınıza geçirdim. Ama bu size pek pahalıya mal olacak. Tüccar kızarak, 12 yumurtayı ödeyecek param vardır herhalde dedi. Otel oralı olmaksızın karşılık verdi. Borcunuzu ödemediğiniz için size daha o zamanlar mahkemeye vermiştim. Yakında borcunuzun ne kadar olduğu ortaya çıkacak. Şimdi burada bulunduğunuza göre yarından tezi yok, yargıç önüne çıkmanız gerekiyor. Hollandalı tüccar aman zaman dediyse de yararı olmadı. Ertesi gün yargıcın karşısında buldu kendini. Duruşma sırasında otelci 12 yumurtadan 12 civciv çıkacağını, civcivlerin büyüyüp yumurtlayacaklarını, o yumurtalardan da gene yeni civcivler çıkacağını söyledi. 10 yılın hesabını yaptı. Otelcinin istediği, yargıcın donayladığı büyük parayı ödemek zorunda olduğuna, onun da aklı yatmakla birlikte, gel gelelim tüccarın büyük serveti, olağanüstü kabaran bu borcu ödemeye yetmiyordu. Tüccar duruşma salonundan üzgün ve mutsuz çıktı. O sırada yaşlı bir adamcağızla karşılaştı. Adam tüccarın yolunu keserek, ne o bayım dedi, niye üzüntülüsünüz böyle, kötü bir olay mı geçti başınızdan? Zengin tüccar umutsuzdu, bir yardım olamayacağını söyledi. Adam, belli olmaz dedi, size belki yardımım dokunur. Tanınmış bir avukatım ben. Sadece derdinizi anlatın yeter. Tüccar yıllarca önce borçlandığı 12 yumurta yüzünden nasıl yoksulluğa düşeceğini anlattı. Avukat, madem borcunu ödeyecek paran yok dedi, hiç durma yargıca git. Davanın yeniden görüşülmesini iste. Ben de duruşmada sana yardım ederim. Tüccar çok sevinmişti. Size bu zor işi başarırsanız 1500 lira veririm dedi. Adam ona güvence verdi. Tasalanma dedi. Bu iş olacak. Sen bir an önce oraya gitmeye bak. Tüccar denileni yaptı. Yargıç da duruşma gününü saptadı. O gün duruşmaya gelmesini, mahkemeye kendisinin başkanlık edeceğini söyledi. Duruşma günü gelip çatmıştı. Tüccar mahkeme salonuna gelmişti ama savunma avukatı görünürlerde yoktu. Yeşil masanın gerisinde oturan yargıç, tüccara avukatının nerede kaldığını sordu. Vakit geçmek üzereydi. Bu yüzden yargıçlar kurulu ilk kararı onaylamak zorunda kalacaktı. En sonunda adam göründü. Baş yargıç avukatın için bu denli geciktiğini sordu. Adam karşılık verdi. Önce fasulyeleri pişirmem gerekti. Başyargıç, fasulyeleri pişirip de ne yapacaktınız diye sordu. Adam, bahçeye ekecektim diye yanıtladı. Başyargıç, nasıl olur? Pişmiş fasulyeler ekilmez ki dedi. Eksen bile bir şey alamazsın ki. Adam taşı gediğine koyarak, pişmiş yumurtalardan da civciv çıkmaz ki dedi ve sözünü şöyle sürdürdü. Görüyorsunuz sayın yargıçlar, sorun kendiliğinden nasıl da çözümlendi. Şimdi başka bir davaya geçebilirsiniz. Çünkü ortada artık sorun diye bir şey kalmadı. Müvekkilim yalnızca 12 pişmiş yumurtayı davacıya ödemek zorundadır. Ederi neyse parasını şimdi ödeyebiliriz. Buna yargıçların aklı yatmıştı. Kendilerince verilen ilk kararı gene kendileri bozdular. Tüccar 12 yumurtanın parasını otelciye hemen ödedi. Birdenbire karşısına çıkarak kendisini çok zor durumdan kurtaran bu adama tüccar teşekkür bile edemedi. Çünkü o çoktan kayıplara karışmıştı. Yağmur havası. Müller, Prozer. Clement Hain kenti dolayında akıllı köylülerin oturduğu Heizigen'de bir zamanlar kuraklıktan köylülerin canı yanmıştı. Yaz ayları boyunca gökten bir damla bile yağmur düşmemişti. Güneş kızgın bir fırın gibi ortalığı yakıp kavurmuştu. Kuraklığa çare bulunmazsa köy yakında ortadan silinip gidecekti. Herkes yağmurun ne olduğunu Handis unutmuştu. Yağmur dinat etmiş, bir türlü yağmıyordu. Peki yağması için ne yapmalıydı? Durumu görüşmek isteyen belediye başkanı köylüleri hana çağırdı. Akşamüstü hepsi handa toplandılar. Kürsüye çıkan belediye başkanı kısaca şöyle konuştu. Birkaç gün içinde yağmur yağmazsa ne çavdarımız yetişir ne de yulafımız. Çayırdaysa bir tutam ot bile bitmeyecek. Köylüler bir ağızdan doğru doğru yağmur yağmazsa bu uğurda seve seve 1000 lira vermeye hazırız dediler. Hana akşamüstü muzibin biri olan bir tüccar gelmişti. Söylenenlere kulak verdikten sonra söze karıştı. Eğer yağmur yağmazsa bir tutam yağmur havası almak için Marburg'a gitmeniz gerekecek. Yağmur havası satan tanıdığım bir eczacı var orada. Ama bu pek de ucuz değil. Köylüler hemen atıldılar. Zararı yok, zararı yok dediler. İşimize yararsa o yağmur havasına 100 lira bile veririz. Tüccar, evet dedi. Sanırım ederi 100 lira dolayında. Ertesi gün köylüler aralarından birini 100 liralık yağmur havasını alıp getirmesi için Marburg'daki eczacıya gönderdiler. Eczacı açık gözün tekiydi. "Nerede oturuyorsun, hangi yöredensin?" diye sordu köylüye. "Clement Hendin'im. Önceleri köyümüze pek yağmur filan aramazdık." Eczacı başını kurnaz kurnaz salladı. "Ya," dedi, "buraya içi bol, sıcağı çok o köyden yağmur havası almaya mı geldin? Senden önce başka köylerden gelenler de var sırada. Sen şimdi git de bir saat sonra gel. Sizin köyün yağmur havasını ancak o zaman hazırlarım." Saf köylü uzaklaşınca eczacı bahçeye koştu. Kocaman bir eşek arısı yakaladı. Arıyı ufak bir ilaç kutusunun içine koydu. Bir saat sonra köylü yine geldi. Ufak kutuyu aldı. 100 lirayı masanın üzerine sayıp bıraktı. Eczacı, "Dikkat et, köye varmadan sakın kutuyu açayım deme. Yağmur havası senin üzerine uçarsa sen de hava alırsın," dedi. Köylü hemen yola çıktı. Giderken arada bir kutuyu kulağına tutuyordu. Kendi kendine de söyleniyordu. "Şaşılacak iş be. Şu kutunun dışından bile titrediğini işitiyorum. Nasıl bir şey bu? Yağmur havasının ne olduğunu bilmek isterdim." En sonunda merakını yenemedi. Azıcık aralayıp kutunun içine bakmak istedi. Açtı kutuyu. Eşek arısı vırr diye vızıldayarak kutudan dışarı fırladı. Önce köylünün burnu dolayında dolanıp uçtuktan sonra uzaklaşıp gözden yok oldu. Köylü çok korkmuştu. Ama kendisini çabuk toparladı. Arının kaçtığı yönde koşmaya başladı. Koşarken de bağırıyordu. "Doğru Glamenheyn'e git. Glamenheyn'e. Neustadt'a değil Glamenheyn'e." Arı çoktan yok olmuştu. Adam köye gelince köylüler çevresini sarıp yağmur havasını getirdin mi?" diye sordular. Köylü "Evet," dedi. "Ama yola çıktığım sırada elimden uçup kaçtı." "Önce Neustadt'a gitmek istedi. Ben Glamenheyn'e git, Glamenheyn'e diye bağırdığım için bu yöne döndü. Çoktan buraya gelmiş olmalı." Köylüler "Hayır," dediler, "daha gelmedi." "Şu rastlantıya bakın ki akşamüstü gökyüzünü kapkara bulutlar kapladı. Ardından zorlu bir fırtına çıktı. Ve derken bir yağmur başladı. Yağmur bütün gece yağdıktan sonra ertesi günde dinmedi. Akşama dek yağdı. Hızını alamamış olacak ki tam 8 gün üst üste yağdı. Duracak gibi değil ki, tam 14 gün yağdı. Durdurak bilmeden yağdı da yağdı. Sanki göğün dibi hepten delinmişti. Baktılar yağmurun dineceği yok. Köylüler yine toplandı. Kafa kafaya verip aldıkları kararı şöyle açıkladılar. 100 liralık yağmur havası bize çok geldi. Bir daha böyle kurak olursa 50 liralıktan çok getirtmeyelim. Yoksa mahvolacağız." Ve her ikisi de mutluydular. Ralph Urban. Delikanlı bir süre Olga'nın yanı sıra yürüdü ve onu profilden iyice inceledi. Sonra girişimini yinelemek üzere biraz geri kaldı. Kız kendi kendine "şimdi gene yaklaşacak" diye düşündü ve adımlarını sıklaştırdı. Gerçekten ona o denli yaklaştı ki görenler bir çift olduklarını sanırlardı. Olga daha hızlı yürümeye başladı. Genç adam da geri kalmamak için hızını artırdı. Delikanlı "böyle sürdürürsek," dedi, "saatte ortalama 15 kilometrelik bir hız kazanacağız. Bereket versin yayaların hızı polisçe sınırlandırılmamış." Olga "ama," dedi, "buna karşılık benim sabrımın bir sınırı vardır." Delikanlı diretti. "Bununla birlikte siz benim aklımı, düşüncemi kaplayan bir olaysınız. Kendimi tanıtayım. Adım Hans Hasselmann." Kız "bu bir şey deyimlemez," dedi. "Hem ben yol üstünde tanış bir iş olmaya alışık değilim. Ama sizi dansa davet etsem acaba tanışmamız için yeter bir neden sayılmaz mı?" Olga dişlerini sıkarak "siz," dedi, "korkunç canımı sıkıyorsunuz. Beni artık rahat bırakır mısınız?" Delikanlı yutkunarak "peki," dedi. "Yalnız size şunu söyleyeyim ki çorabınızdaki delik var." Olga ürperdi. "Doğru olamaz. Ama and içerim." Genç kız gözünün ucuyla aşağısına doğru baktı. "Bay Hazelman daha yukarıda," dedi. Olga kıpkırmızı oldu ve biraz kısa olan etekliğini istemeyerek aşağı çekti. "Şimdi ne yapacağım ben?" Hasselmann oldukça sakin şu öneride bulundu. "Her şeyden önce hiç korkuya kapılmak yok. Şurada karşı sırada bir kahve biliyorum. Sizi davet edebilir miyim?" Genç kız içini çekerek "siz," dedi, "korkunç bir insansınız." Kahveler ısmarlandıktan sonra Olga el çantasını aldı ve çoraplarına bakmak için yukarı çıktı. Biraz sonra öfkeyle döndü ve "siz," diye haykırdı, "bayağı yalanınızla beni zor duruma sokmakla kalmayıp bir de ant içtiniz. Tuh, utanın. Ben artık gidiyorum." Hasselmann yalvardı. "Ne olur bir dakika durun. Üzerimde öyle bir etki yapmıştınız ki sizi kesinlikle tanımak istiyordum. Küstahlığımı bağışlayınız. Hem benim andım doğruydu. Her çorabınızda bir delik var." "Nerede? Nasıl olur?" Delikanlı biraz geri çekilerek parmağıyla işaret etti. "Eğer çoraplarınızın üst bölümünde delik olmasaydı siz onları giyemezdiniz." Olga acil içini çekti. "Ne budalalık. Bay garson, hesap." Hasselmann yalvardı. "Bir dakika daha beni dinlemenizi dilerim. Ne de olsa naziksiniz. Sizi yine görmek isterdim." Kız buz gibi soğuk. "Ben," dedi, "buluşabileceğimizi hiç sanmıyorum." Erkek Ama dedi, size telefon numaramı verebilirim. Cüzdanını çıkardı. Belki beni ararsınız, kız alay etti. Elbette, hemen sabah erkenden. Hasselman, saat 2'de daha uygun olur diyerek cüzdanından çıkardığı bir şeyin üzerine dolma kalemiyle telefon numarasını karaladı. Sonra katlayıp kızı uzattı. Ne yazık ki dedi, yanıma kart vizit almamışım. Şimdilik lütfen bunu kabul edin. Olga bir an önce rahata kavuşmak için katlanmış kağıdı aldı ve hiç bakmadan el çantasının içine attı. Ertesi gün öğleden sonra saat tam 2'de Hasselman'ın yazı masasının üzerindeki telefon çaldı. Delikanlı hemen telefonu uzandı. Evet benim bayan Olga, bir emriniz mi var? Genç kızın sesi pek yumuşaktı. Dünkü sertliğinden iz kalmamıştı. Telefon numaranızı 20 marklık bir banknot üzerine yazmakla ne düşündünüz acaba? Bay Hasselman, çünkü dedi, beni çağıracağınızı büyük bir olasılıkla umuyordum. Olga, elbette ki size paranızı geri vereceğim. Saat 8'de aynı kahvede bekleyin beni. Olga'nın tutumu tümden değişmişti. Zira anası ona şunları söylemişti. Eğer bir adam hiç tanımadığı bir genç kız için 20 markını tehlikeye atarsa, bir kez büyük olanaklar içinde yaşıyor demektir. İkincisi, sıra sıkla maaşıktır. Şu halde oraya rahat rahat gidebilirsin. O akşam hava çok güzeldi. Delikanlı gece yarısına doğru kızı evine götürürken kol kola ve birbirlerine iyice sokulmuş olarak yürüyorlardı. Hasselman, geldiğin için diye fısıldadı. O kadar mutluyum ki, çünkü... Bir an sustu ve kızı dudaklarından öpüverdi. Genç kız, çünkü sen bensiz yaşayamazdın diyordu içinden. Genç adam ise, çünkü 20 marksız ay başına dek geçinemezdim diye düşünüyordu. Ve ikisi de mutluydular. Arjantin, nüfus sayımı, Kamiko. Yol ile Davar Ağılı arasında yarı köylü çiftliğini, yarı kent evini andıran bir konut. Bir tel çit ve ardında az önce gelen ziyaretçi, ellerini birbirine vurup şaklattığı zaman aslan kesilip havlamaya başlayan ufak bir köpek. Köpeğin yaygarasıyla birlikte orta yaşın üstünde bir bayan göründü ve giysisine çeki düzen verdi.